Kitap adı İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri Ünite 3 Türkiye'de İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri 1982 Anayasası'nın öngördüğü temel hak ve özgürlükler rejimi yazar yardımcı doçent Doktor İlker Gökhan Şen editörler Profesör Doktor Ayşe Işıl Karakaş yardımcı doçent Doktor İlker Gökhan Şen amaçlarımız bu. Üniteyi tamamladıktan sonra 1982 Anayasası'nın insan haklarına olan yaklaşımını anlatabilecek, 1982 Anayasası'na göre insan haklarının sınırlarını betimleyebilecek, 1982 Anayasası'nda insan haklarının sınıflandırılmasını özetleyebilecek, 1982 Anayasası'nın öngördüğü insan haklarını koruma mekanizmalarını adlandırabilecek bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz. Anahtar kavramlar: insan haklarına dayanan devlet, insan haklarına saygılı devlet, hakkın özü, ölçülülük ilkesi, demokratik toplum düzeni, bireysel başvuru içindekiler. Giriş: 1982 Anayasası'nın insan haklarına olan yaklaşımı. 1982 Anayasası'na göre insan haklarının sınırları. 1982 Anayasası'nda insan haklarının sınıflandırılması. 1982 Anayasası'na göre insan haklarının korunması yolları. Konu anlatımı başlıyor. Giriş: 1982 Anayasası insan haklarını temel hak ve hürriyetler, özgürlükler adı altında düzenlemektedir. Bu ünitede ilk olarak 1982 Anayasası'nın temel hak ve özgürlükleri olan yaklaşımı, temel hak ve özgürlüklerin olağan ve olağanüstü hallerde tabi olduğu sınırlar ile temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılmasının yasaklanması anlatılacaktır. Daha sonra da 1982 Anayasası'nın insan haklarını sınıflandırmasına değinilecektir. Son olarak insan haklarının korunmasına yönelik mekanizmalara yer verilecektir. 1982 Anayasası'nın insan haklarına olan yaklaşımı, insan hakları karşısında toplumun yararı. 1982 Anayasası birey hakları ile toplum çıkarlarının çatışması halinde toplumun çıkarlarının öncelik sahibi olduğunu çeşitli şekillerde dile getirmiştir. Örneğin giriş kısmına göre, hiçbir eylem Türk milli menfaatlerine aykırı olamaz. Ayrıca yine bireysel özgürlükler, Türk varlığı, Türkiye'nin devleti ve ülkesiyle bölünmezliği esası, Türklüğün tarihi ve manevi değerleri söz konusu olduğunda hiçbir koruma göremeyecektir. Benzer bir şekilde ikinci maddede, Türkiye Cumhuriyeti'nin insan haklarına saygılı olduğunun, ancak bunun toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı çerçevesinde anlaşılması gerektiğinin altı çizilmiştir. 12. maddeye göre ise, temel hak ve hürriyetler, kişinin topluma, ailesine ve diğer kişilere karşı ödev ve sorumluluklarını da ihtiva eder. Otorite özgürlük dengesi: 1982 Anayasası bireysel özgürlükleri devlet otoritesi lehine sınırlandırmış. Otorite özgürlük dengesinde tercihini otoriteden yana kullanmıştır. Anayasanın hazırlanması sürecinde anayasayı hazırlayan 12 Eylül askeri yönetimine hakim olan Kanı, 1961 Anayasası'nın otorite hürriyet dengesini otorite aleyhine bozmuş olması, yani özgürlükleri devlet otoritesi aleyhine aşırı geniş bir şekilde tanıması ve bu nedenle devletin güçsüz kalmış olmasıydı. Bu yaklaşımın izlerini 12 Eylül askeri müdahalesinden sorumlu olan dönemin devlet başkanı Orgeneral Kenan Evren'in 1982 anayasasını devlet adına tanıtma programı çerçevesinde gerçekleştirdiği konuşmalarda görmek mümkündür. Evren'in bir konuşmasında ileri sürdüğü şekliyle, 1961 anayasasındaki pek çok hak ve hürriyetler sanki sınırsızmış gibi, ciddi hiçbir kayda ve şarta bağlanmadan anayasada yer almışlardır. Eski anayasamızın açık veren taraflarından birisi, iktidarda olan bir partinin kurduğu hükümetlerin, bu anayasa yüzünden birçok noktalarda elinin kolunun bağlı olmasıydı. Devletin gücü, yetkileri kafi gelmiyordu. Bütün hak ve hürriyetler bunlardan kötü maksatlarla faydalanacaklara tanınmıştı. Yine Evren'e göre, 1961 Anayasası kişi özgürlükleri açısından 1924 Anayasası'nda görülmedik bir genişlik getirmesine mukabil, hak ve hürriyet gibi bir nimetin karşılığındaki sorumluluğa yer vermediği de ortaya çıkmıştır. Aynı surette, hak ve hürriyetlere karşılık devlete ve cumhuriyete, kendi kendisini koruyabilme imkanlarını bahşetmediği de görülmüştür. Aktaran, Özbudun, 2010, 62-63, 1982 Anayasası'na göre insan haklarının sınırları 1982 Anayasası insan haklarının sınırlarını 3 ayrı çerçeve madde ile düzenlemiştir. 1. Temel hak ve hürriyetlerin, özgürlüklerin olağan dönemde sınırlandırılması MD. 13. 2. Temel hak ve özgürlüklerin kötüye kullanılmasının yasaklanması MD. 14. 3. Olağanüstü dönemlerde temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması MD. 15. Bu düzenlemelerin her biri farklı amaçlara yönelmiştir. Bunlardan ilki olan dönemlerde devletin işleyişi ve toplumsal yaşamın sürdürülebilmesi için bireysel haklara getirilebilecek sınırlandırmaların evrensel demokrasi ilkelerine göre meşru bir çerçevesini çizmeyi amaçlar. İkinci olarak kötüye kullanma yasağı, özgürlüklerin objektif sınırlarını belirleme iddiasındadır. Burada hatırlatılan temel ilke bir kişinin özgürlüğünün sınırının başkalarının özgürlüğü olduğudur. Son olarak 15. madde ile olağanüstü hallerde, temel hak ve özgürlüklerin geçici olarak durdurulması düzenlenmektedir. 13. Madde, olağan dönemlerde temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması sistemi 1982 Anayasası, temel hak ve özgürlüklerin olağan hallerde sınırlandırılması usulünü 13. maddede düzenlemiştir. Bu maddeye göre, temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve laik cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz. Sınırlama yapılırken temel hak ve hürriyetlerin özlerine dokunma yasağı hakkın özüne dokunma yasağı 1961 anayasası ile benimsenmişti. Ancak 1982 anayasasının ilk halinde yer almamaktaydı. Bu kriter 1982 anayasasına 3 Ekim 2001 tarihinde yapılan değişiklik ile girmiştir. Öncelikle şu hususu belirtmek gerekir. Hakkın özü kriteri oldukça belirsiz bir kavramdır. Hangi sınırlandırmanın hangi hakkın özüne dokunacağı kişiden kişiye, toplumdan topluma değişiklikler gösterecektir. Bu konuda çeşitli yazarlar çeşitli tanımlarda bulunmuştur. Örneğin bir tanıma göre bir hak veya hürriyetin özü, onun vazgeçilmez unsuru, dokunulduğu takdirde söz konusu hürriyeti anlamsız kılacak olan asli çekirdeğidir. Öz budun. 2010 115. Görüldüğü gibi hakkın özü kavramı üzerinde herkesin anlaşabileceği bir kavram değildir. Burada iş konuyu yorumlayacak olan aktörlere özellikle Anayasa Mahkemesi hakimlerine düşmektedir. Çünkü aşağıda belirtileceği gibi iç hukukta temel hak ve özgürlüklerin korunmasında anayasa yargısı önemli bir role sahiptir. Kısacası bir sınırlamanın hakkın özüne dokunup dokunmadığını hakimler önlerine gelen olayda ayrı ayrı değerlendirecektir. Sınırlandırmanın yalnızca anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olması genel olarak, temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırma sebepleri ile ilgili iki tür sistemden bahsedilebilir. 1. Genel sınırlandırma sebepleri 2. Özel sınırlandırma sebepleri. Bunlardan ilkine göre, anayasada ayrı bir çerçeve madde ile sınırlandırma sebepleri sayılır ve bu sebeplerin bütün temel hak ve özgürlükler için geçerli olacağı belirtilir. İkinci tür olan özel sınırlandırma sebepleri ile ise sınırlama sebepleri, her bir hak için o hakkın düzenlendiği maddede yer alır. Anayasamızda 2001 yılında gerçekleştirilen anayasa değişikliğine kadar genel ve özel sınırlama sebepleri bir aradaydı. 2001 değişikliği ile genel sınırlama sebepleri kaldırılmıştır. Buna göre temel hak ve özgürlükler, ancak anayasanın ilgili maddesinde belirtilen özel sınırlama sebeplerine dayanarak sınırlandırılabilir. 13. maddenin konuyla ilgili 2001 değişikliğinden önceki ilk hali şu şekildeydi. Temel hak ve hürriyetler, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün, milli egemenliğin, cumhuriyetin, milli güvenliğin, kamu düzeninin, genel asayişin, kamu yararının, genel ahlakın ve genel sağlığın korunması amacı ile ve ayrıca anayasanın ilgili maddelerinde öngörülen özel sebeplerle sınırlandırılabilir. Anayasaya 2001 yılında getirilen değişiklikle bu hüküm kaldırılmış ve yerine şu ifade getirilmiştir. Temel hak ve hürriyetler. Yalnızca anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak sınırlanabilir. Böylece temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasında genel sınırlandırma sebepleri uygulaması terk edilmiş ve sadece özel sınırlama sebepleri benimsenmiştir. Bu düzenleme biçimi, genel sınırlandırma sebeplerine yer vermeyen Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin sistemi ile uygun olması açısından olumlu olarak nitelendirilebilir. Özbudun, 2010, 112, sınırlandırmanın ancak kanunla yapılabilmesi bu düzenlemenin ifadesi gayet açıktır. Bir temel hak ve özgürlük ancak TBMM tarafından usulüne göre çıkartılan bir kanunla sınırlandırılabilir. Bunun dışında temel hak ve özgürlükler, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik ve kararname gibi yürütme organı ya da idare tarafından gerçekleştirilen işlemlerle sınırlandırılamaz. Sınırlandırmanın anayasanın sözüne ve ruhuna aykırı olmaması anayasanın ruhu denildiğinde bir sınırlandırmanın anayasanın bütününe ve ondan çıkan temel anlama aykırı olmaması anlaşılır. Özbudun, 2010, 112. Görüldüğü gibi anayasanın bütünü ve ondan çıkan anlamı o anayasayı okuyan kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Bu nedenle bu kavram da belirsiz olup, yorumlayıcının hayat tecrübesi ve dünya görüşüne göre farklı sonuçlar doğurmaya açıktır. Daha belirgin olan anayasanın sözüne aykırı olmama kriterine gelince, bu kuralın önemi anayasamızın temel hak ve özgürlükler için bir takım ek güvenceler belirtmiş olması halinde kendisini göstermektedir. Temel hak ve özgürlüğün düzenlendiği maddelerde adı geçen temel hak ve özgürlüğün tanımı yapılmaktadır. Bunun yanında ilgili maddelerde kanun koyucunun o hak veya özgürlüğü düzenlerken alamayacağı bazı önlemler ve getiremeyeceği kısıtlamalar yer almaktadır. Bunlar, yasama organına yönelik olan yasaklama hükümleridir. Bu bağlamda çeşitli temel hak ve özgürlüklere tanınan ek güvencelere aşağıdaki örnekler gösterilebilir. 1. Tutuklamanın ancak hakim kararı ile yapılabilmesi. M.D. 19. 2. Basının sansür edilememesi. M.D. 28. 3. Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlemenin. M.D. 34. Ve dernek kurmanın. M.D. 33. Önceden izin alma şartına bağlanamaması. 4. Süreli veya süresiz yayın çıkarmanın önceden izin alma ve mali teminat yatırma şartına bağlanamaması. M.D. 29. 5. Özel hayatın. M.D. 20. Ve haberleşmelerin. M.D. 22. Gizliliğine ve konuta. M.D. 21. Anayasada belirtilen istisnalar dışında hakim kararı olmadıkça dokunulamaması. Özetlemek gerekirse bu sayılan ek güvencelere aykırı bir kanuni düzenleme yapılması anayasaya aykırılık teşkil edecektir. sınırlandırmanın demokratik toplum düzenine aykırı olmaması 1982 Anayasası'nın hazırlanması sürecinde demokratik toplum düzeni kavramına şu sözlerle değinilmiştir. Hak ve hürriyetlere getirilecek sınırlamalar yahut bunlar konusunda öngörülecek sınırlayıcı tedbirler demokratik rejim anlayışına aykırı olmamalı. Genellikle kabul gören demokratik rejim anlayışı ile uzlaşabilir olmalıdır. Danışma Meclisi Anayasa Komisyonu gerekçesi aktaran Özbudun 2010 115. Bu süreçte, demokratik toplum düzeni kavramının 1961 Anayasası'nda yer alan öze dokunmama kriterine göre daha belirgin ve uygulanması daha kolay olduğu iddia edilmiştir. Bir açıdan bu görüş haklı görülebilir. Çünkü Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi başta olmak üzere uluslararası sözleşme ve bildiriler bu kriteri kabul etmişlerdir. Ancak 1982 Anayasası'nın hazırlanması sürecinde Danışma Meclisi'nin bu kavrama öze dokunma yasağına nazaran daha dar ve kısıtlayıcı bir anlam yüklediği görülmektedir. Bundan başka akla şu soru gelmektedir. Acaba demokratik toplum düzeni denildiğinde çağdaş ve özgürlükçü demokrasilerin kabul ettiği genel ve evrensel demokratik değerler mi yoksa 1982 Anayasası'nın öngördüğü demokrasi anlayışı mı benimsenecektir? Bir görüşe böyle bir soru anlamsız ve gereksizdir. Çünkü böyle bir tartışmanın bir anlam taşıyabilmesi için 1982 Anayasası'nın öngördüğü demokrasi ile çağdaş batılı demokrasinin birbirinden farklı şeyle olduğunun ispat edilmesi gerekir. Bunun ispat edilmesi mümkün değildir. Gözler, 2001, 58, öte yandan anayasayı yapan iktidarın benimsediği bu kavramsal tercih en azından anayasa yapım sürecine hakim olan anlayışa ışık tutması açısından önemlidir. Eğer demokratik toplum düzeni kavramından 1982 Anayasası'nın öngördüğü düzen anlaşılacaksa, bireyin devlet ve toplum karşısında çağdaş ve özgürlükçü demokrasilere nazaran daha sınırlı bir özgürlük alanı olacaktır. Bu noktada, 1982 Anayasası'na hakim olan felsefenin devletin bireysel özgürlüklere karşı korunması ve bu amaçla özgürlük-devlet otoritesi dengesinin otorite lehine olmasının meşru kabul edildiğini hatırlatmak gerekir. Ancak günümüzde genel kabul gören görüş anayasanın kastettiği demokratik toplum düzeninin çağdaş batılı ülkelerce benimsenen demokratik toplum düzeni olduğu yönündedir. Özellikle Anayasa Mahkemesi kavramı 1982 Anayasası dönemindeki uygulamanın başlarında bu anayasada gösterilen demokratik toplum düzeni anlamında yorumlamakla birlikte, süreç içerisinde bu görüşünü değiştirmiştir. Bugün itibarıyla, demokratik toplum düzeninin gerekleri deyimi, hem evrensel demokratik kriterleri yansıtan, hem de hakkın özü kavramını içeren bir şekilde tanımlanmaktadır. sınırlandırmanın laik cumhuriyetin gereklerine aykırı olmaması, laiklik ilkesi anayasamızın ikinci maddesinde cumhuriyetin nitelikleri arasında sayılmaktadır. Laiklik ilkesinin din özgürlüğü ve din devlet işlerinin ayrılığı olmak üzere birbirini tamamlayan iki unsurdan meydana geldiğini söylemek mümkündür. Bu çerçevede din özgürlüğü de inanç, vicdan özgürlüğü ile ibadet özgürlüğü olmak üzere iki alt başlığa ayrılır. Din özgürlüğü anayasamızın 24. maddesinde düzenlenmektedir. Buna göre inanç özgürlüğü şu şekilde ifade edilmektedir. Herkes, vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. Kimse, ibadete, dini ayin ve törenlere katılmaya, dini inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz. Dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz. Bu özgürlük, herkesin istediği dini inanca sahip olabileceğini ifade ettiği gibi, bir dini inancı istediği gibi yorumlayabilme ve nihayetinde dilerse hiçbir dini inanca sahip olmama özgürlüğünü de kapsamaktadır. Maddenin 3. fıkrasında yer alan ibadet, dini ayin ve törenlere katılmaya zorlanmamama ve dini inanç ve kanaatlerini açıklamama güvencesi bu özgürlükleri destekler niteliktedir. İbadet özgürlüğü bireylerin inandıkları ve mensup oldukları dinin gerektirdiği ibadetleri, ayin ve törenleri serbestçe yapabilmesi anlamına gelmektedir. Bu özgürlük de 24. maddede yer almaktadır. Anayasaya göre 14. madde hükümlerine aykırı olmamak şartıyla ibadet, dini ayin ve törenler serbesttir. M.24/2 bu ifadeden anlaşıldığı şekliyle 1982 Anayasası ibadet özgürlüğünü İnanç özgürlüğü kadar mutlak ve sınırsız bir biçimde tanımış değildir. İbadet özgürlüğünün, anayasanın 14. maddesinde sayılan amaçlarla kötüye kullanılması yasaklanmıştır. Anayasanın inanç özgürlüğü ile ibadet özgürlüğü arasında böyle bir ayrıma gitmesi anlaşılır bir tutumdur. Çünkü inanç özgürlüğü kişilerin iç dünyası, bireysel özellikleri ile ilgilidir ve doğası gereği hiçbir sınırlamaya tabi olmaması gerekir. Buna karşın ibadet özgürlüğü, din özgürlüğünün bireyin iç dünyasının sınırlarını aşarak kamusal hayatta görünür hale gelen kısmıdır. Anayasa Mahkemesi de bu çerçevede gittiği ayrımda, bireyin manevi hayatına ilişkin olan vicdan ya da dini inanç özgürlüğünün sınırsız olması gerektiğini ileri sürmektedir. Mahkeme, bireyin manevi hayatını aşarak toplumsal hayatı etkileyen eylem ve davranış niteliğini alabilecek ibadetlerinin kamu düzeni, kamu güvenliği ve kamu menfaatlerini korumak amacıyla sınırlanabileceğini belirtmektedir. Laikliğin diğer önemli unsuru olan din-devlet ayrılığı ise din özgürlüğünü destekleyen bir takım ilkeleri bünyesinde barındırır. Bunlardan resmi bir devlet dininin olmaması ilkesine göre bir devlet herhangi bir dini veya bunun kurallarını vatandaşlarına benimsetecek davranışlar sergilememelidir. Bu açıdan önemli olan devletin belirli bir din lehine veya aleyhine yasaklayıcı veya zorlayıcı kurallar koyamayacağıdır. Bu ilkenin doğal bir sonucu din eğitiminin kişilerin kendi isteğine ve küçüklerin kanuni temsilcilerine yani çoğunlukla anne ve babalarına bırakılmasıdır. Fakat anayasamızın 24. maddesi bu ilkeden önemli ölçüde sapan bir düzenleme içermektedir. Buna göre din kültürü ve ahlak öğretimi ilk ve orta öğretim kurumlarında okutulan zorunlu dersler arasında yer alır. Her ne kadar bu düzenlemenin belirli bir dini değil genel olarak din kültürü eğitimi verilmesine yönelik olduğu ileri sürülse de uygulamada Türkiye nüfusunun çoğunluğunun mensup olduğu Sünni İslam anlayışının bir propaganda aracı haline geldiği tartışmasız bir gerçektir. Bu nedenle din eğitimini ilk ve orta öğretimde zorunlu kılan bu düzenleme hiç şüphesiz laik devlet ilkesine ciddi bir aykırılık teşkil etmektedir. İkinci olarak, devletin bütün dinlerin mensuplarına eşit davranması insan hakları ile doğrudan ilişki halinde olan eşitlik ilkesini hayata geçirmeye yöneliktir. Bu bağlamda devlet, farklı dinlere mensup olan kişiler arasında ayrım gözetmeyecek, hepsine eşit muamelede bulunacaktır. Bu durum ayrıca anayasamızın 10. maddesinde dile getirilmektedir. Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Son olarak, devlet yönetiminin din kurallarından etkilenmemesi ilkesi İslami dogma, kural, yorum ve uygulamaların çağdaş insan hakları değerleriyle çatışma ve uyuşmazlık halinde olması durumunda önem kazanmaktadır. Anayasanın 24. maddesinin son fıkrasına göre kimse devletin sosyal, ekonomik, siyasi veya hukuki temel düzenini kısmen de olsa, din kurallarına dayandırma veya siyasi veya kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla her ne suretle olursa olsun, dini veya din duygularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz. Sınırlandırmanın ölçülülük ilkesine aykırı olmaması, ölçülülük ilkesi, sınırlamada başvurulan aracın sınırlama amacını gerçekleştirmeye elverişli olmasını, bu aracın sınırlama amacı açısından gerekli olmasını ve araçla amacın ölçüsüz bir oran içinde bulunmamasını ifade eder. Özbudun 2010. 114. Aslında ölçülülük ilkesi 1982 Anayasası'nın ilk halinde yer almamaktaydı. Bu ilke 2001 Anayasa değişikliği ile getirilmiştir. Ancak 2001'den önce de ölçülülük ilkesinin hukuk devletinin temelinde yer aldığı ve hukuk devletinin zorunlu bir sonucu olduğu ileri sürülmüştür. Bu çerçevede Hemen aşağıda anlatıldığı gibi temel hak ve özgürlüklerin olağanüstü hallerde durdurulmasını düzenleyen anayasanın 15. maddesi en baştan itibaren ölçülülük ilkesine yer vermiştir. Bu husus dikkate alındığında olağanüstü haller için geçerli olan bir ilkenin olağan hallerde evleviyetle öncelikle geçerli olacağı ileri sürülmüştür. Aynı doğrultuda Danışma Meclisi Anayasa Komisyonu'nun 13. madde gerekçesinde de bu durum şu şekilde ifade edilmektedir. Öngörülen amaçlar yahut nedenler bahane edilerek başka bir amaca ulaşmak için hak ve hürriyetler sınırlanmayacak. Yahut meşru amaç güdülerek sınırlanmış olsalar bile getirilen sınırlama bu amacın zorunlu yahut gerekli kıldığından fazla olmayacaktır. Diğer bir deyimle amaç ve sınırlama orantısı herhalde korunacaktır. Aktaran, Özbudun, 114, Ölçülülük İlkesi, 2001 Anayasa değişiklikleriyle 13. maddede açıkça ifade edildiği için varlık ve geçerliliği artık tartışma konusu olmaktan çıkmıştır. 14. Madde Temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılamaması 1982 Anayasası temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılamamasını şu şekilde düzenlemektedir. Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve insan haklarına dayanan demokratik ve laik cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamaz. Anayasa hükümlerinden hiçbiri devlete veya kişilere anayasayla tanınan temel hak ve hürriyetlerin yok edilmesini veya anayasada belirtilenden daha geniş şekilde sınırlandırılmasını amaçlayan bir faaliyette bulunmayı mümkün kılacak şekilde yorumlanamaz. Bu hükümlere aykırı faaliyette bulunanlar hakkında uygulanacak müeyyideler kanunla düzenlenir. Aslında bu düzenleme temel hak ve özgürlüklerin objektif sınırlarının dile getirilmesinden başka bir şey değildir. Bütün özgürlükler anayasada haklarında sınırlayıcı bir hüküm olmasa bile objektif sınırlar içinde vardır. Bu durum bireylerin özgürlükleri başkalarının özgürlüklerinin başladığı yerde biter özdeyişiyle özetlenebilir. Temel hak ve özgürlüklerin kendi doğalarından kaynaklanan objektif sınırlarının 14. maddede ayrıca açık bir hüküm ile dile getirilmesinin bu nedenle gereksiz bir düzenleme olduğu söylenebilir. Bu düzenleme anayasayı yapan iktidarın bireysel özgürlüklere olan güvensizliğinin bir diğer göstergesidir. Bu yaklaşım 14. maddenin eski metninde daha net bir biçimde gözlemlenebilmektedir. Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk devletinin ve cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, devletin bir kişi veya zümre tarafından yönetilmesini veya sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde egemenliğini sağlamak veya dil, ırk, din ve mezhep ayrımı yaratmak veya sair herhangi bir yoldan bu kavram ve görüşlere dayanan bir devlet düzenini kurmak amacıyla kullanılamazlar. Bu yasaklara aykırı hareket eden veya başkalarını bu yolda teşvik veya tahrik edenler hakkında uygulanacak müeyyideler kanunla düzenlenir. Anayasanın hiçbir hükmü, anayasada yer alan hak ve hürriyetleri yok etmeye yönelik bir faaliyette bulunma hakkını verir şekilde yorumlanamaz. 14. madde 2001 değişikliğinden sonraki şimdiki haliyle eskisine oranla daha kısa ve özlü bir hale getirilmiştir. Yeni metinde faaliyet deyiminin kullanılması, maddenin düşünce açıklamalarını değil, eylemleri yasakladığı yolundaki özgürlükçü yorumunu destekler niteliktedir. 15. Madde, olağanüstü hallerde temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının durdurulması 1982 Anayasası olağanüstü haller için öngördüğü temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının durdurulması usulünü 15. maddede düzenlemektedir. Buna göre, savaş, seferberlik, sıkı yönetim veya olağanüstü hallerde, milletler arası hukuktan doğan yükümlülükler ihlal edilmemek kaydıyla, durumun gerektirdiği ölçüde temel hak ve hürriyetlerin kullanılması kısmen veya tamamen durdurulabilir veya bunlar için anayasada öngörülen güvencelere aykırı tedbirler alınabilir. 1. fıkrada belirlenen durumlarda da, savaş hukukuna uygun fiiller sonucu meydana gelen ölümler dışında, kişinin yaşama hakkına, maddi ve manevi varlığının bütünlüğüne dokunulamaz. Kimse din, vicdan, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz ve bunlardan dolayı suçlanamaz. Suç ve cezaları geçmişe yürütülemez. Suçluluğu mahkeme kararı ile saptanıncaya kadar kimse suçlu sayılamaz. Görüldüğü gibi 13. maddede olan hallerde temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasından bahsedilirken, 15. madde temel hak ve özgürlüklerin durdurulması ifadesini kullanmaktadır. Bu maddenin 13. maddeden temel farkı budur. Çünkü belli bir temel hakkın özüne dokunulmadıkça sınırlamadan sonra o hakkın önemli kullanım olanakları devam etmektedir. Oysa durdurma halinde hakkın kullanım olanakları dondurulmuştur. Durdurma, belli bir hakkın kullanılmasının mümkün olmamasını ifade eder. Sağlam, 1982, 180. Bu tanımın pratik sonuçları şu şekilde özetlenebilir. İlk olarak olağanüstü hallerde temel hak ve özgürlüklerin durdurulması halinde anayasadaki güvencelere aykırı önlemler alınabilir. 13. maddede yer alan ek güvenceler bu durumda yoktur. Bu bağlamda örneğin basın sansür edilebilir veya toplantı ve gösteri yürüyüşleri önceden izin alma şartına bağlanabilir. İkinci olarak, sınırlama için kanuna gerek yoktur. Mesela KHK ile sınırlama yapılabilir. Son olarak da sınırlama, demokratik toplum düzeninin gereklerine aykırı olabilir. Öte yandan, Olağanüstü hallerde bile temel hak ve özgürlüklerin durdurulmasının sınırları vardır. Bunları dört başlık altında özetleyebiliriz. 1. Olağanüstü hallerle sınırlı olma. 15. maddede öngörüldüğü şekliyle temel hak ve özgürlüklerin durdurulması için savaş, seferberlik, sıkı yönetim veya olağanüstü hallerden birisinin olması gerekir. Olağan hallerde bu maddeye dayanılarak temel hak ve özgürlükler durdurulamaz. 2. Milletler arası hukuktan doğan yükümlülüklerin ihlal edilmemesi. Bu sınırlama ile Türkiye Cumhuriyeti'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler kastedilmektedir. Bu çerçevede ilk akla gelen Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi başta olmak üzere Türkiye'nin imzalamış olduğu temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası sözleşmelerdir. 3. Ölçülülük ilkesine uyulması şartı. Bu sınırlama ile temel hak ve hürriyetlerin durdurulması ya da bunlar için öngörülen güvencelere aykırı tedbirler getirilmesinde durumun gerektirdiği ölçü içinde kalınması, yani sınırlama ile öngörülen fayda arasındaki orantının korunması kastedilmektedir. 4. İhlal edilemeyecek olan temel hak ve özgürlükler, çekirdek alana dokunma yasağı. Son olarak 15. madde, olağanüstü hallerde bile dokunulmayacak olan temel hak ve özgürlüklerin varlığına işaret etmektedir. Bu doğrultuda, olağanüstü hallerde alınacak önlemlerin sınırları şu şekilde ifade edilmektedir. 1. Savaş hukukuna uygun fiiller sonucu meydana gelen ölümler dışında, kişinin yaşama hakkına, maddi ve manevi varlığının bütünlüğüne dokunulamaz. 2. Kimse din, vicdan, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz ve bunlardan dolayı suçlanamaz. 3. Suç ve cezaları geçmişe yürütülemez. 4. Suçluluğu mahkeme kararı ile saptanıncaya kadar kimse suçlu sayılamaz. Özetlemek gerekirse, olağanüstü hallerde anayasadaki ek güvencelere ve demokratik toplumun gereklerine aykırı önlemler alınabilir. Ayrıca bunun için kanuna dayanmaya da gerek yoktur. Olağanüstü hallerde temel hak ve hürriyetlerin durdurulması, olağanüstü hal kanun hükmünde kararnameler ile gerçekleştirilmektedir. Ancak yine de olağanüstü hallerde iktidarın yetkileri sınırsız değildir. Örneğin olağanüstü hal gerekçe gösterilerek işkence yapılamaz. Öte yandan, olağanüstü hallerde, sıkı yönetim ve savaş hallerinde çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerin anayasaya aykırılığı iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'nde dava açılamaması, M.148, yukarıda bahsi geçen güvencelerin uygulamada gerçekleşmesinin önündeki en büyük engeldir. Sıra sizde. 1. 1982 Anayasası'na göre temel hak ve özgürlüklerinin olağan hallerde sınırlandırılmasının esasları nelerdir? Sıra sizde. Bir yanıt. Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve laik cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz. 1982 Anayasası'nda insan haklarının sınıflandırılması insan hakları. 1982 Anayasası'nın ikinci kısmında düzenlemektedir. İkinci kısım anayasanın 12. maddesinden 74. maddesine kadar olan kısmı kapsamaktadır. Bu kısmın başlığı temel haklar ve ödevler şeklindedir. Bu kısım 4 bölüme ayrılmıştır. 1. Genel hükümler, MD 12-16-2. Kişinin hak ve ödevleri, MD 17-40-3. Sosyal ve ekonomik hak ve ödevler, MD 41-65-4. Siyasi haklar ve ödevler, MD 66-74. Görüldüğü gibi 1982 Anayasası temel hak ve özgürlükleri 3 ana başlık altında ele almaktadır. Bu ayrım Georg Jellinek'in ayrımı ile paralellik göstermektedir. Jellinek, temel hak ve özgürlükleri, kişiler ve devlet arasındaki ilişkinin niteliğine bağlı olarak üçe ayırmıştır. 1. Negatif statü hakları 2. Pozitif statü hakları 3. Aktif statü hakları. Negatif statü hakları söz konusu olduğunda devletin karışmama ve dokunmama yükümlülüğü vardır. Burada devletten hareketsiz kalması ve böylece bireylerin özgürlüklerini diledikleri gibi yaşamaları beklenmektedir. Bu nedenle bu tür haklar devlete olumsuz edim yüklemektedir. Bu tür haklara örnek olarak, düşünce özgürlüğü, konut dokunulmazlığı, kişinin güvenliği, basın özgürlüğü, bilim ve sanat özgürlüğü, mülkiyet hakkı, yerleşme ve seyahat özgürlüğü, din ve vicdan özgürlüğü sayılabilir. Pozitif statü hakları söz konusu olduğunda ise devletin bir eylemde bulunması gerekir. Burada devletten beklenen yapma borcudur. Örneğin çalışma hakkı dediğimizde devletten vatandaşlara iş olanakları sağlaması anlaşılır. Sağlık hakkı açısından bakıldığında devletin vatandaşlara ücretsiz sağlık ücreti sağlaması akla gelecektir. Yine aynı çerçevede konut hakkı ve sosyal güvenlik hakkı gibi haklar pozitif statü haklarından sayılmaktadır. Pozitif statü hakları için kullanılan diğer terimler, isteme hakları veya sosyal haklar şeklindedir. Bu tür hakların isteme hakları olarak isimlendirilmesi devletten bir takım eylemlerde bulunulmasının istenebilmesi ile bağlantılıdır. Sosyal haklar kavramı ise, devlete, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak ile kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, İnsanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmak yükümlülüğünü getiren sosyal devlet anlayışının bir yansımasıdır. Öte yandan kimi sosyal haklar negatif statü hakları niteliğindedir. Örneğin 1982 Anayasası grev ve lokaut hakkını sosyal hak ve ödevler başlığı altında düzenlemiş olmasına rağmen bu hak aslında devletin özgürlüklere dokunmasını yasaklayan negatif statü hakları sınıfına dahildir. Son olarak aktif statü hakları denildiğinde, vatandaşlara siyasi karar alma sürecine çeşitli yöntem ve oranlarda katılma olanağı sağlayan haklar kastedilmektedir. Bu haklara, siyasi parti kurma ve bunlara üye olma, oy hakkı, seçilme hakkı, kamu hizmetlerine girme ve dilekçe hakkı örnek gösterilebilir. Temel hak ve özgürlükler, Jelinek'in ayrımından başka hak ve özgürlüklerin ortaya çıkış tarihleri esas alınarak da sınıflandırılmaktadır. Bunlardan birinci kuşak haklar, 17. yüzyıl doğal hukuk anlayışına dayanan ve 18. yüzyıl anayasalarında yer alan haklardır. Bu tür haklar, devlete karışmama ve dokunmama ödevi yüklediği için yukarıda anlatılan negatif statü hakları ile paralellik göstermektedir. İkinci kuşak haklar denildiğinde ise sosyal haklar veya yukarıda bahsi geçen pozitif statü hakları kastedilmektedir. Son olarak üçüncü kuşak haklar ise 1960'lardan sonra ortaya çıkan çevre, barış, iletişim, bilgi edinme hakkı gibi görece yeni ortaya çıkmış olan hak türlerine işaret etmektedir. Bu tür haklar çoğunlukla uluslararası metinlerde kabul edilmiş olup anayasa hukukundaki konumları sınırlıdır. Devletin temel hak ve özgürlükler bağlamındaki rolü, karışmama ve sınırlandırmama yükümlülüğünün olduğu negatif ve aktif statü hakları, birinci kuşak haklar ile çeşitli toplumsal sorunlara çözüm üretmesinin beklendiği pozitif statü hakları, ikinci kuşak haklar, sosyal haklar şeklinde ikiye ayrılabilir. Benzer bir biçimde 1982 Anayasası'ndaki hakların ortaya çıkardığı hukuki sonuçlar ve bu bağlamda devletin sahip olduğu yükümlülükler de farklılık göstermektedir. Devletin pasif kalması gerektiği negatif statü hakları söz konusu olduğunda bunlarla bağlantılı anayasal düzenlemeleri emredici nitelikteki hukuk kurallarıdır. Devletin bu haklardan doğan yükümlülüğün yerine getirmemesine haklı gösterecek bir gerekçe yoktur. Öte yandan sosyal haklar, pozitif statü hakları söz konusu olduğunda kişiler devlete başvurarak talepte bulunma hakkına sahip değillerdir. Çünkü sosyal haklar program hükümler niteliğindedir. Bu nedenle ilgili anayasal düzenlemelerin hukuki sonuçlar meydana getirebilmesi için önce yasa koyucunun somut bir düzenleme yapmış olması gerekir. Özbudun, 2010, 149. İkinci olarak anayasaya göre, devlet, sosyal ve ekonomik alanlarda anayasa ile belirlenen görevlerini, bu görevlerin amaçlarına uygun öncelikleri gözeterek mali kaynaklarının yeterliliği ölçüsünde yerine getirir. MD 65. Demek ki yasa koyucu, devletin mali imkanlarının kısıtlı olduğunu öne sürerek sosyal haklara ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınabilir. Örneğin anayasanın 57. maddesi konut hakkını düzenlemekte ve devlet, şehirlerin özelliklerini ve çevre şartlarını gözeten bir planlama çerçevesinde konut ihtiyacını karşılayacak tedbirleri alır ifadesine yer vermektedir. Ancak bu madde konut sahibi olmayan kişilere devlete başvurarak konut talep etme hakkı vermez. Kişi hakları kişi dokunulmazlığı MD 17 Anayasanın 17. maddesi kişilerin vücut bütünlüğüne dokunulmasını ve rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere tabi tutulmasını yasaklamaktadır. Bunun istisnası tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı hallerdir. Ayrıca, anayasaya göre herkes, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Kimseye işkence ve eziyet yapılamaz. Kimse insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tabi tutulamaz. Yaşam hakkının istisnaları ise şu şekilde ifade edilmektedir. 1. Meşru müdafaa hali 2. Yakalama ve tutuklama kararlarının yerine getirilmesi 3. Bir tutuklu veya hükümlünün kaçmasının önlenmesi 4. Bir ayaklanma veya isyanın bastırılması veya 5. Sıkı yönetim veya olağanüstü hallerde yetkili merciğin verdiği emirlerin uygulanması sırasında silah kullanılmasına kanunun izin verdiği zorunlu durumlarda meydana gelen öldürme fiilleri zorla çalıştırma yasağı MD 18. Anayasaya göre hiç kimse zorla çalıştırılamaz ve angarya yasaktır. Bunlardan zorla çalıştırma, kişilerin istememelerine rağmen ancak karşılığı verilmek suretiyle çalıştırılması. Angarya ise hiçbir karşılık verilmeden yine isteklerine aykırı biçimde çalıştırılmalıdır. Angarya her halükarda yasaktır. Buna karşın anayasa zorla çalıştırma yasağına istisna olarak şu hususları belirtmektedir. 1. Şekil ve şartları kanunla düzenlenmek üzere hükümlülük veya tutukluluk süreleri içindeki çalıştırmalar 2. Olağanüstü hallerde vatandaşlardan istenecek hizmetler 3. Ülke ihtiyaçlarının zorunlu kıldığı alanlarda öngörülen vatandaşlık ödevi niteliğindeki beden ve fikir çalışmaları. Bu sayılan faaliyetler zorla çalıştırma sayılmaz. Kişi hürriyeti ve güvenliği MD 19 ve 38. Anayasaya göre herkes, kişi hürriyeti ve güvenliğine sahiptir. Bu madde kişilerin kolluk kuvvetleri tarafından yakalama, gözaltına alınma ve tutuklama işlemlerini düzenlemektedir. Anayasaya göre kişiler ancak hakim kararıyla özgürlüklerinden alıkonulabilir ve bunun şekil ve şartları kanunla gösterilir. Bir suç işlediği şüphesiyle yakalanan veya tutuklanan kişi, tutulma yerine en yakın mahkemeye gönderilmesi için gerekli süre hariç en geç 48 saat içinde hakim önüne çıkarılır. Bu süre toplu olarak işlenen suçlarda en çok 4 gündür. Kimse bu süreler geçtikten sonra hakim kararı olmaksızın özgürlüğünden yoksun bırakılamaz. Bu süreler olağanüstü hal, sıkı yönetim ve savaş hallerinde uzatılabilir. Bundan başka idarenin, kişi hürriyetinin kısıtlanması sonucunu doğuran bir müeyyide uygulaması yasaklanmıştır. Öte yandan silahlı kuvvetlerin iç düzeni bakımından bu hükme kanunla istisnalar getirilebilir. MD 38 Anayasa kimi durumlarda hakim kararı olmaksızın kişilerin özgürlüklerinden yoksun bırakılmalarına olanak tanımaktadır. Örneğin bir küçüğün gözetim altında ıslahı veya yetkili merci önüne çıkarılması için verilen bir kararın yerine getirilmesi, toplum için tehlike teşkil eden bir akıl hastası, uyuşturucu madde veya alkol tutkunu, bir serseri veya hastalık yayabilecek bir kişinin bir müessesede tedavi, eğitim veya ıslahı için kanunda belirtilen esaslara uygun olarak alınan tedbirin yerine getirilmesi, usulüne aykırı şekilde ülkeye girmek isteyen veya giren ya da hakkında sınır dışı etme yahut geri verme kararı verilen bir kişinin yakalanması veya tutuklanması için hakim kararına gerek yoktur. Bir kişinin yakalanması veya tutuklanması halinde yakalama veya tutuklama sebepleri ve haklarındaki iddialar herhalde yazılı ve bunun hemen mümkün olmaması halinde sözlü olarak derhal, toplu suçlarda en geç hakim huzuruna çıkarılıncaya kadar bildirilir. Ayrıca kişinin yakalandığı veya tutuklandığı yakınlarına da hemen bildirilir. Anayasaya göre, tutuklanan kişilerin makul süre içinde yargılanmayı ve soruşturma veya kovuşturma sırasında serbest bırakılmayı isteme hakları vardır. Buna aykırı olarak işleme tabi tutulan kişilerin uğradıkları zarar, tazminat hukukunun genel prensiplerine göre devletçe ödenir. Öte yandan uygulamada ceza davalarının çok uzun sürmesi ve uzun süren tutukluluk süreleri sorun yaratmaktadır. Bu nedenle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'yi adil yargılama hakkını ihlal ettiği gerekçesiyle tazminata mahkum etmektedir. Özel hayatın gizliliği ve korunması MD 20-22 Anayasa kuralı olarak özel hayatın gizliliği, konut dokunulmazlığı, haberleşmenin gizliliğini kabul etmektedir. Örneğin bir kimsenin hakim kararı olmaksızın üstü, özel kağıtları ve eşyası aranamaz ve bunlara el konulamaz. Aynı şekilde kimsenin konutuna girilemez, arama yapılamaz ve buradaki eşyaya el konulamaz. Haberleşme engellenemez ve gizliliğine dokunulamaz. Ancak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde yasaya yetkili kılınmış olan bir merciin yazılı emri ile bahsi geçen müdahaleler gerçekleştirilebilir. Ama bu durumda da bu müdahaleler 24 saat içinde hakim kararına sunulur. Bu üç özgürlük, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlakın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması nedenlerinden bir veya birkaçına bağlı olarak sınırlandırılabilir. Yerleşme ve seyahat özgürlüğü, MD 23. Anayasaya göre herkes, yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir. Bu özgürlük öncelikle herkesin Türkiye sınırları içinde istediği şehre seyahat etme ve orada yerleşme özgürlüğünü kapsar. Bundan başka yerleşme ve seyahat özgürlüğü vatandaşın sınır dışı edilmemesi ve yurda girme hakkından mahrum bırakılmamasını da kapsamaktadır. Vatandaşların yurt dışına çıkma özgürlükleri ise ancak suç soruşturması veya kovuşturması sebebiyle hakim kararına bağlı olarak sınırlanabilir. Türkiye sınırlarında seyahat özgürlüğü ancak suç soruşturma ve kovuşturması sebebiyle ve suç işlenmesini önlemek amacıyla sınırlandırılabilir. Yerleşme hürriyetinin sınırlama nedenleri ise suç işlenmesini önlemek, sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak, sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek ve kamu mallarını korumak şeklindedir. Bu özgürlük de diğer kişi hakları gibi ancak kanunla sınırlandırılabilir. Din ve vicdan özgürlüğü MD 24. Yukarıda da ifade edildiği gibi din ve vicdan hürriyeti laik devlet ilkesinin vazgeçilmez bir unsurudur. Ancak anayasa tarafından öngörülen zorunlu din eğitimi bu ilkeden önemli ölçüde sapmaktadır. Düşünce ve ifade özgürlüğü MD 25-26 genel olarak düşünce özgürlüğü 3 alt unsuru bünyesinde barındırır. En temelde kişinin düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanmaması, düşünce ve kanaatleri sebebiyle kınanmaması ve suçlanmaması yer almaktadır. Bu özgürlük, doğası gereği mutlak bir dokunulmazlığa sahiptir ve hiçbir gerekçe ile sınırlanamaz. MD 25. Bundan başka kişilerin dış dünyadaki düşünce ve bilgilere ulaşma ile düşüncelerini açıklama ve yayma özgürlükleri düşünce özgürlüğünün diğer iki boyutunu oluşturur. Gerçekten de günümüzde düşünce özgürlüğü denildiğinde düşünceyi ifade özgürlüğü anlaşılmaktadır. Liberal demokrasilerde ifade özgürlüğü de kural olarak sınırsızdır. Bunun iki istisnası vardır. Birincisi, ırkçı, ayrımcı, halk arasında kin ve nefret uyandıran savaş kışkırtıcılığı içeren söylemlerdir. İkincisi ise açıkça hakaret ve sövme içeren ifadelerdir. Anayasaya göre herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet resmi makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini de kapsar. Anayasa ifade özgürlüğünün sınırlarını oldukça geniş bir şekilde bir biçimde düzenlemiştir. Öncelikle radyo, televizyon, sinema veya benzeri yollarla yapılan yayınların izin sistemine bağlanması anayasaya göre mümkündür. Bundan başka ifade özgürlüğünün kullanılması, milli güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği, cumhuriyetin temel nitelikleri ve devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması, suçların önlenmesi, suçluların cezalandırılması, devlet sırrı olarak usulünce belirtilmiş bilgilerin açıklanmaması, başkalarının şöhret veya haklarının özel ve aile hayatlarının yahut kanunun öngördüğü meslek sırlarının korunması veya yargılama görevinin gereğine uygun olarak yerine getirilmesi amaçlarıyla sınırlanabilir. Bilim ve sanat özgürlüğü MD 27. Anayasa herkesin bilim ve sanatı serbestçe öğrenme ve öğretme, açıklama, yayma ve bu alanlarda her türlü araştırma hakkına sahip olduğunu düzenlemektedir. Aslında bilim ve sanat özgürlüğü düşünce ve ifade özgürlüğünün bir türü olmakla birlikte, bilim ve sanatların seçkin ayrıcalıklı yeri anayasada ayrı bir madde ile korunma altına alınmasını gerektirmektedir. Tanır ve Yüzbaşıoğlu, 2009, 166, 1982 anayasası da ayrı bir madde ile bu konuya yer vermektedir. Gerçekten de bilim ve sanat özgürlüğü, İfade özgürlüğünün tabi olduğu sınırlamalara nazaran daha geniş bir serbestliğe sahiptir. Öte yandan bu özgürlük de sınırsız bir özgürlük şeklinde düzenlenmemiştir. İlk olarak bilim ve sanat özgürlüğü yabancı yayınların ülkeye girmesi ve dağıtımının kanunla düzenlenmesine engel değildir. Yine bilim ve sanat eserlerini yayma hakkı, anayasanın 1., 2. ve 3. maddeleri hükümlerinin değiştirilmesini sağlamak amacıyla kullanılamaz. Basın özgürlüğü, MD. 28-32, anayasaya göre, basın hürdür, sansür edilemez. Basın medyayı kurmak, izin alma ve mali teminat yatırma şartına bağlanamaz. Devlet, basın ve haber alma hürriyetlerini sağlayacak tedbirleri alır. Süreli veya süresiz yayın çıkarmakta önceden izin alma ve mali teminat yatırma şartına bağlanamaz. Süreli yayın çıkarabilmek için kanunun gösterdiği bilgi ve belgelerin kanunda belirtilen yetkili merciye verilmesi yeterlidir. Öte yandan basın ve yayın özgürlüğüne ilişkin anayasal sınırlamalar yasama ve yürütmeye oldukça geniş yetkiler tanımaktadır. Basın özgürlüğü de ifade özgürlüğü gibi, milli güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği, cumhuriyetin temel nitelikleri ve devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması, suçların önlenmesi, suçluların cezalandırılması, devlet sırrı olarak usulünce belirtilmiş bilgilerin açıklanmaması, başkalarının şöhret veya haklarının, özel ve aile hayatlarının yahut kanunun öngördüğü meslek sırlarının korunması veya yargılama görevinin gereğine uygun olarak yerine getirilmesi amaçlarıyla sınırlanabilir. Ayrıca yine basın özgürlüğü anayasanın 1., 2. ve 3. maddeleri hükümlerinin değiştirilmesini sağlamak amacıyla kullanılamaz. Bundan başka, devletin iç ve dış güvenliğini, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü tehdit eden veya suç işlemeye ya da ayaklanma veya isyana teşvik eder nitelikte olan veya devlete ait gizli bilgilere ilişkin bulunan her türlü haber veya yazıyı, yazanlar veya bastıranlar veya aynı amaçla basanlar, başkasına verenler, bu suçlara ait kanun hükümleri uyarınca sorumlu olurlar. Tedbir yolu ile dağıtım hakim kararıyla, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ve kanunun açıkça yetkili kıldığı merciin emriyle önlenebilir. Dağıtımı önleyen yetkili merci, bu kararını en geç 24 saat içinde yetkili hakime bildirir. Yetkili hakim bu kararı en geç 48 saat içinde onaylamazsa, dağıtımı önleme kararı hükümsüz sayılır. Süreli veya süresiz yayınlar, kanunun gösterdiği suçların soruşturma veya kovuşturmasına geçilmiş olması hallerinde hakim kararıyla, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün, milli güvenliğin, kamu düzeninin, genel ahlakın korunması ve suçların önlenmesi bakımından gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ve kanunun açıkça yetkili kıldığı merciin emriyle toplatılabilir. Toplatma kararı veren yetkili merci, bu kararını en geç 24 saat içinde yetkili hakime bildirir. Hakim bu kararı en geç 48 saat içinde onaylamazsa, toplatma kararı hükümsüz sayılır. Türkiye'de yayınlanan süreli yayınlar, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, cumhuriyetin temel ilkelerine, milli güvenliğe ve genel ahlaka aykırı yayınlardan mahkum olma halinde, mahkeme kararıyla geçici olarak kapatılabilir. Kapatılan süreli yayının açıkça devamı niteliğini taşıyan her türlü yayın yasaktır. Bunlar hakim kararıyla toplatılır. Toplantı Hak ve Özgürlükleri MD 33-34 Anayasa 2 çeşit toplantı özgürlüğü öngörmektedir. 1. Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı MD. 33-2 Dernek kurma özgürlüğü MD. 34. Bu çerçevede herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir. İkinci olarak dernek özgürlüğü herkes, önceden izin almaksızın dernek kurma ve bunlara üye olma ya da üyelikten çıkma hürriyetine sahiptir şeklinde düzenlenmektedir. Hiç kimse bir derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı ile dernek kurma özgürlükleri, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla ve kanunla sınırlanabilir. Dernekler, kanunun öngördüğü hallerde hakim kararıyla kapatılabilir veya faaliyetten alıkonulabilir. Ancak, milli güvenliğin, kamu düzeninin, suç işlenmesini veya suçun devamını önlemenin yahut yakalamanın gerektirdiği hallerde gecikmede sakınca varsa, kanunla bir merci, derneği faaliyetten men ile yetkilendirilebilir. Bu merciin kararı, 24 saat içinde görevli hakimin onayına sunulur. Hakim, kararını 48 saat içinde açıklar. Aksi halde, bu idari karar kendiliğinden yürürlükten kalkar. Sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler olumlu edim gerektiren haklar yukarıda belirtildiği gibi sosyal hak ve ödevlerin birçoğu devlete olumlu edim yükleyen pozitif statü hakları niteliğindedir. Bu başlık altında bu tür haklara ilişkin örnekler anlatılmaktadır. Ailenin korunması ve çocuk hakları MD 41 Anayasaya göre devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar. Aynı doğrultuda her türlü istismara ve şiddete karşı çocukları koruyucu tedbirlerin alınması da devletin görevleri arasındadır. Toprak mülkiyeti MD 44. Bu düzenleme ile toprak sahibi olmayan köylülerin toprak edinmelerinin kolaylaştırılması amaçlanmıştır. Buna göre devlet, toprağın verimli olarak işletilmesini korumak ve geliştirmek, erozyonla kaybedilmesini önlemek ve topraksız olan veya yeter toprağı bulunmayan çiftçilikle uğraşan köylüye toprak sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri alır. Eğitim ve öğrenim hakkı MD 42 Devlet maddi açıdan yoksul ancak başarılı öğrencilerin eğitim ve öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacı burslar ve başka yollarla gerekli yardımları yapar. İş ve çalışma hayatına ilişkin düzenlemeler. Anayasa, çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir demektedir. Çalışma hakkının hayata geçebilmesi için devlete şu konularda gerekli tedbir alma yükümlülüğü getirilmektedir. Çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, İşsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak. MD 49. Bundan başka ücrette adaletin sağlanması ve işçilerin işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan faydalanması için alınması gereken tedbirler de devlete yüklenmektedir. Bu doğrultuda anayasada bir asgari ücret tespit edilmesi öngörülmüş ve bunun tespitinde geçim şartları ile ülkenin ekonomik durumu da göz önünde bulundurulur denilmiştir. MD 55 Sosyal Güvenlik Hakkı. Anayasaya göre herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir ve devlet bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar. Ayrıca sosyal güvenlik bakımından özel olarak korunması gerekenler de anayasa tarafından belirlenmiştir. Bunlar şu şekildedir. Harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri, mağlul ve gaziler, engelliler, yaşlılar ve korunmaya muhtaç çocuklar. Bu doğrultuda anayasa ilgili kişilerin özel durumlarından kaynaklanan toplumsal yaşamdaki gereksinimlerini sağlamak amacıyla devlete gerekli tedbirleri alma yükümlülüğü getirmektedir. MD 61. Yukarıda da anlatıldığı gibi devletin bu başlık altında anlatılan yükümlülükleri vatandaşlara doğrudan talep hakkı vermez. Bunlar daha çok devlet organlarına sunulan birer program niteliğindedir. Bundan başka anayasa sosyal ve ekonomik alanlarda anayasa ile belirlenen görevlerini, Bu görevlerin amaçlarına uygun öncelikleri gözeterek mali kaynaklarının yeterliliği ölçüsünde yerine getirir demek suretiyle yasak koyucuya ve yürütmedeki uygulayıcılara geniş bir takdir yetkisi tanımaktadır. M.D. 65. Olumsuz edim gerektiren haklar sosyal haklar çerçevesinde az sayıda negatif statü hakları yer almaktadır. Bunlardan ilki çalışma ve sözleşme özgürlüğü ile özel teşebbüs kurma özgürlüğüdür. M.D. 48. Buradaki çalışma özgürlüğü, yukarıda bahsi geçen çalışma hakkı ve ödevinden farklıdır. Bunlardan ilki herkesin istediği alanda devletin müdahalesi olmaksızın çalışabilmesi anlamına gelirken, ikincisi devletin istihdam olanakları yaratması olarak anlaşılmalıdır. İkinci olarak sendika kurma hakkı hatırlatılabilir. Çalışanlar ve işverenler, üyelerinin çalışma ilişkilerinde ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için önceden izin almaksızın sendikalar ve üst kuruluşlar kurma. Bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten serbestçe çekilme haklarına sahiptir. Hiç kimse bir sendikaya üye olmaya ya da üyelikten ayrılmaya zorlanamaz. M.D. 51. Yine benzer şekilde toplu iş sözleşmesi ve toplu sözleşme hakkı. M.D. 53. Grev ve lockout hakları. M.D. 54. Negatif statü haklarındandır. Siyasi haklar ve ödevler Türk vatandaşlığı. M.D. 66. 1982 Anayasası. Siyasi hak ve ödevlerden yararlanabilme şartı olarak Türk vatandaşlığını şart koşmaktadır. Bu nedenle bu başlık altında ilk olarak Türk vatandaşlığına hak sahibi olan kişiler tarif edilmektedir. Bu doğrultuda Türk babanın veya Türk ananın çocuğu Türk vatandaşı olarak kabul edilmektedir. Bundan başka Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür denilerek sonradan Türk vatandaşı olma olanağı da sağlanmaktadır. Anayasaya göre vatandaşlık kanunun gösterdiği şartlarla kazanılır ve ancak kanunda belirtilen hallerde kaybedilir. Hiçbir Türk vatana bağlılıkla bağdaşmayan bir eylemde bulunmadıkça vatandaşlıktan çıkarılamaz. Vatandaşlıktan çıkarma ile ilgili karar ve işlemlere karşı yargı yolu kapatılamaz. Seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakları vatandaşlar, kanunda gösterilen şartlara uygun olarak seçme, seçilme ve bağımsız olarak veya bir siyasi parti içinde siyasi faaliyette bulunma ve halk oylamasına katılma hakkına sahiptir. Halk oylaması serbest, eşit, gizli, tek dereceli, genel oy, açık sayım ve döküm esaslarına göre yargı yönetim ve denetimi altında yapılır. Serbest oy ilkesi, oy hakkına sahip olanların herhangi bir müdahale ve engelleme ile karşılaşmaksızın oy kullanabilmesidir. Tek dereceli oy ilkesi seçmelerin milletvekillerini araya başkaca bir işlem girmeksizin seçebilmeleri anlamına gelmektedir. Genel oy denildiğinde hiç kimsenin cinsiyet, servet veya benzeri gerekçelerle oy hakkından mahrum bırakılmamasıdır. Eşit oy ilkesi de herkesin sadece bir oy hakkına sahip olmasıdır. Öte yandan oy hakkına getirilen bir takım sınırlamalar, genel oy ilkesine aykırı değildir. Yaş şartı bunlardan birisidir. Anayasaya göre oy verebilmek için 18 yaşını doldurmuş olmak gerekir. Yine silah altında bulunan er ve erbaşlar ile askeri öğrenciler, taksirli suçlardan hüküm giyenler hariç ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler oy kullanamazlar. MD 67 Seçilme hakkı da esas olarak vatandaşlara tanınmış olmakla birlikte bir takım kayıtlara tabidir. Bunlar şu şekilde özetlenebilir. 25 yaşını doldurmak, en az ilkokul mezunu olmak, askerlik hizmetini yapmış olmak, taksirli suçlar hariç toplam bir yıldan fazla hapis cezasına hüküm giymiş olmamak, ağır hapis cezasına hüküm giymiş olmamak, yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymiş olmamak, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, terör eylemlere katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik etme suçlarını işlememiş olmak. Bazı görevlilerin milletvekili seçilebilmek için görevlerinden çekilmesi gerekir. Bunlar şöyle listelenebilir. Hakimler ve savcılar, yüksek yargı organları mensupları, yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, yüksek öğretim kurulu üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri ve silahlı kuvvetler mensupları, siyasi parti özgürlükleri anayasa siyasi partileri, demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurları olarak nitelemektedir. Siyasi partiler önceden izin almadan kurulurlar ve anayasa ve kanun hükümleri içerisinde faaliyetlerini sürdürürler. MD 68. Öte yandan anayasa siyasi parti özgürlüklerini bir takım sınırlamalara tabi tutmuştur. Buna göre siyasi partilerin tüzük ve programları ile eylemleri, devletin bağımsızlığına, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, insan haklarına, eşitlik ve hukuk devleti ilkelerine, millet egemenliğine, demokratik ve laik cumhuriyet ilkelerine aykırı olamaz. Sınıf veya zümre diktatörlüğünü veya herhangi bir tür diktatörlüğü savunmayı ve yerleştirmeyi amaçlayamaz. Suç işlenmesini teşvik edemez. Bir siyasi partinin 68. maddenin 4. fıkrası hükümlerine aykırı eylemlerinden ötürü temelli kapatılmasına, ancak onun bu nitelikteki fiillerin işlendiği bir odak haline geldiği Anayasa Mahkemesince tespit edilmesi halinde karar verilir. Bir siyasi parti, bu nitelikteki fiiller o partinin üyelerince yoğun bir şekilde işlendi ve bu durum o partinin büyük kongre veya genel başkan veya merkez karar veya yönetim organları veya Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup genel kurulu veya grup yönetim kurulunca zımnen veya açıkça benimsendiği yahut bu fiiller doğrudan doğruya anılan parti organlarınca kararlılık içinde işlendiği takdirde söz konusu fiillerin odağı haline gelmiş sayılır. Siyasi parti özgürlükleri Türk demokrasisinin en problemli alanlarından birisidir. 1982 Anayasası döneminde toplam 20 tane siyasi parti kapatılmıştır. Türkiye'de siyasi partiler diğer demokratik ülkelerde görülmeyen bir sıklık ve kolaylıkla kapatılmaktadır. Özbudun 2010 100. 1982 Anayasasına göre insan haklarının korunması yolları 1982 Anayasasına göre insan haklarının korunması yollarını başvurulan makam esas alınmak üzere 4 ana başlık altında incelemek mümkündür. 1. TBMM'ye başvuru, dilekçe hakkı. 2. İdari başvuru. 3. Kamu denetçisine başvuru yolu. 4. Yargısal başvuru yolları. Gözler. 2011. 139. TBMM'ye başvuru, dilekçe hakkı. Dilekçe hakkı anayasanın 74. maddesinde düzenlenmektedir. Bu düzenlemeye göre, vatandaşlar ve karşılıklılık esası gözetilmek kaydıyla Türkiye'de ikamet eden yabancılar kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri hakkında yetkili makamlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yazı ile başvurma hakkına sahiptir. Kendileriyle ilgili başvurmaların sonucu, gecikmeksizin dilekçe sahiplerine yazılı olarak bildirilir. İdari başvuru temel hak ve özgürlükleri ihlal edilen bireyler, yürütme organına başvurabilir. Bu usul idari başvuru yolu olarak adlandırılmaktadır. Anayasaya göre, anayasa ile tanınmış hak ve hürriyetleri ihlal edilen herkes, yetkili makama geciktirilmeden başvurma imkanının sağlanmasını isteme hakkına sahiptir. Devlet işlemlerinde ilgili kişilerin hangi kanun yolları ve mercilere başvuracağını ve sürelerini belirtmek zorundadır. M.D. 40. Kamu denetçisine başvuru. Kamu denetçiliği kurumu, ombudsman, halkın şikayetleri üzerine inceleme yapabilen ve gereği hakkında yalnız tavsiyede bulunabilen fakat kendi karar yetkisi bulunmayan, yurttaşı koruyan kamu görevlisi olarak tanımlanabilir. Yılmaz, 1992. 694. Türkiye'ye Kamu Denetçiliği Kurumu Anayasa'da 2010 yılında yapılan değişiklikle girmiştir. Buna göre herkes, kamu denetçisine başvurma hakkına sahiptir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bağlı olarak kurulan Kamu Denetçiliği Kurumu idarenin işleyişiyle ilgili şikayetleri inceler. Kamu Başdenetçisi Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından gizli oyla 4 yıl için seçilir. İlk iki oylamada üye tam sayısının 3'te 2 ve 3. oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu aranır. 3. oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için 4. oylama yapılır. 4. oylamada en fazla oy alan aday seçilmiş olur. Yargısal başvuru. Yargısal başvuru, temel hak ve özgürlüklerin korunması noktasında en etkili olan yoldur. Çünkü artık, başvuru hakkında idarenin kendisi değil, ondan bağımsız olan mahkemeler karar vermektedir. İkinci olarak mahkemelerin kararı bağlayıcıdır. Gözler 2011 142. Anayasaya göre herkes meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı ve davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir. Hiçbir mahkeme, görev ve yetkisi içindeki davaya bakmaktan kaçınamaz. M.D. 36. İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır. Ancak, Cumhurbaşkanı'nın tek başına yapacağı işlemler ile Yüksek Askeri Şura kararları yargı denetimi dışındadır. Öte yandan bu durumda da, Yüksek Askeri Şura'nın terfi işlemleri ile kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayırma hariç her türlü ilişki kesme kararlarına karşı yargı yolu açıktır. M.D. 125. Bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması noktasında Anayasa Mahkemesi önemli bir yere sahiptir. Bu açıdan ilk olarak somut norm denetimi usulünü anlatmak gerekir. Somut norm denetimi, bir hukuk normunun bir davada uygulanması sırasında anayasaya aykırılığının ileri sürülmesi üzerine yapılan denetimdir. Buna göre bir davaya bakmakta olan mahkeme, uygulanacak bir kanun veya KHK'nin hükümlerini anayasaya aykırı görürse veya taraflardan birinin ileri sürdüğü aykırılık iddiasının ciddi olduğu kanısına varırsa, Anayasa Mahkemesi'nin bu konuda vereceği karara kadar davayı geri bırakır. Bu yöntemle bireylerin temel hak ve özgürlüklerini ihlal edebilecek olan yasal düzenlemeler iptal edilebilmektedir. İkinci olarak bireysel başvuru veya anayasa şikayeti yöntemine göre anayasal haklarının ihlal edildiğini düşünen herkes, tüm idari ve yargısal denetim yollarını tükettikten sonra sözü edilen ihlalin hala giderilemediği kanısında ise, konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşıyabilmektedir. Anayasa şikayeti Türkiye'ye 2010 anayasa değişikliği ile gelmiştir. Buna göre herkes, anayasada güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne başvurabilir. Başvuruda bulunabilmek için olağan kanun yollarının tüketilmiş olması şarttır. Bireysel başvuruda, kanun yolunda gözetilmesi gereken hususlarda inceleme yapılamaz. Bireysel başvuruya ilişkin usul ve esaslar kanunla düzenlenir. Bu bağlamda 30.3.2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesi'nin kuruluş, o ve yargılama usulleri hakkında kanunun özellikle 45 ila 51. maddeleri bu anayasa hükümlerini daha somut hale getiren düzenlemelere yer vermektedir. Yine 12 Temmuz 2012 tarih ve 28.351 sayılı resmi gazetede yayımlanan Anayasa Mahkemesi Ö.Tüzük'de bireysel başvurunun leis iyi konusunda oldukça ayrıntılı hükümler içermektedir. Bu hukuki çerçevede Anayasa Mahkemesi 23 Eylül 2012 tarihinden sonra kesinleşen en nihai ilim ve kararlar aleyhine yapılacak bireysel başvuruları inceleyebilecektir. Bireysel başvuruya konu edilebilecek temel haklar şu şekilde örneklenebilir. Yas ama hakkı, iskence ve eziyet yasak, zorla çalıştırma yasak, hürriyeti ve güvenlik, hak arama hürriyeti, suç ve cezaların kanunilik, özel hayata, aile hayatına, konut ve haberleşmeye saygı, düşünce, din ve vicdan hürriyeti, düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti, toplantı ve örgütlenme hürriyeti, mülkiyet hakkı, serbest seçim hakkı, temel hak ve hürriyetlerin korunması, eğitim ve öğretim hakkı ve ödevi, etik ve etkili başvuru hakkı, kanun ve iç tüzük gibi yasama organının gerçekleştirdiği işlemler ile tüzük yönetmelik gibi idarenin yaptığı düzenleyici işlemler için bireysel başvuru yoluna başvurulamaz. Fakat adı geçen düzenleyici işlemlerin bir kişiye uygulanması ve bunun sonucunda hak ihlalinin doğması halinde somut olaydaki uygulama bireysel başvuruya konu olabilecektir. İkinci ve sağlam. 2012. 12-13 Dikkat! Bireysel başvuru usulü çerçevesinde Anayasa Mahkemesi 23 Eylül 2012 tarihinden önce kesinleşen nihai ilim ve kararlar aleyhine yapılacak bireysel başvuruları inceleme yetkisine sahip değildir. İnternet www.anayasa.gov.tr Anayasa Mahkemesi resmi sitesi. Sıra sizde iki insan haklarının korunmasında en etkin yöntemin yargısal başvuru yöntemi olmasının nedeni nedir? Sıra sizde iki yanıt yargısal başvuru söz konusu olduğunda temel hak ve özgürlükler, onları ihlal etme ihtimali olan yasama veya yürütme organı tarafından değil, onlardan bağımsız olan mahkemelerce korunmaktadır. Bundan başka mahkemelerin kararlarının bağlayıcı olması yargısal başvuru yönteminin etkinliğini arttırmaktadır. Özet 1982 Anayasası birey hakları ile toplum çıkarlarının çatışması halinde toplumun çıkarlarına öncelik tanımaktadır. Başka bir deyişle anayasa bireysel özgürlükleri devlet otoritesi lehine sınırlandırmış. Otorite özgürlük dengesinde tercihini otoriteden yana kullanmıştır. 1982 Anayasası insan haklarının sınırlarını 3 farklı şekilde düzenlemektedir. 1. Temel hak ve hürriyetlerin, özgürlüklerin olağan dönemde sınırlandırılması MD 13. 2. Temel hak ve özgürlüklerin kötüye kullanılmasının yasaklanması MD 14. 3. Olağanüstü dönemlerde temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması MD 15. Bu düzenlemelerin her biri farklı amaçlara yönelmiştir. Bunlardan ilki ile olağan dönemlerde devletin işleyişi ve toplumsal yaşamın yürütülebilmesi için bireysel haklara getirilebilecek sınırlandırmaların evrensel demokrasi ilkelerine göre meşru bir çerçevesinin çizilmesi amaçlanmaktadır. 14. maddedeki kötüye kullanma yasağı ise özgürlüklerin objektif sınırlarını belirleme iddiasındadır. Burada hatırlatılan temel ilke bir kişinin özgürlüklerin sınırının başkalarının özgürlükleri olduğudur. Son olarak 15. maddede sadece olağan üstü hallerle sınırlı olmak kaydıyla temel hak ve özgürlüklerin geçici olarak durdurulması düzenlenmektedir. 1982 Anayasası insan haklarını ikinci kısımda ele almaktadır. İkinci kısım anayasanın 12. maddeden 74. maddeye kadar olan kısmı kapsamaktadır. Bu kısmın başlığı temel haklar ve ödevler şeklindedir ve 4 bölüme ayrılmıştır. 1. Genel hükümler MD 12, 16, 2. Kişinin hak ve ödevleri MD 17, 40, 3. Sosyal ve ekonomik hak ve ödevler MD 41, 65, 4. Siyasi haklar ve ödevler MD 66, 74. Görüldüğü gibi 1982 Anayasası temel hak ve özgürlükleri 3 ana başlık altında ele almaktadır. Bunun nedeni teorik olarak insan haklarının kişiler ve devlet arasındaki ilişkinin niteliğine bağlı olarak 3'e ayrılmış olmasıdır. 1. Negatif statü hakları 2. Pozitif statü hakları 3. Aktif statü hakları. Negatif statü hakları söz konusu olduğunda devletin karışmama ve dokunmama yükümlülüğü vardır. Bu tür haklara örnek olarak düşünce özgürlüğü, konut dokunulmazlığı, kişinin güvenliği, basın özgürlüğü, bilim ve sanat özgürlüğü, mülkiyet hakkı, yerleşme ve seyahat özgürlüğü, din ve vicdan özgürlüğü sayılabilir. Pozitif statü hakları söz konusu olduğunda ise devletin bir eylemde bulunması gerektedir. Burada devletten beklenen yapma borcudur. Örneğin çalışma hakkı dediğimizde devletten vatandaşlara iş olanakları sağlaması anlaşılır. Sağlık hakkı açısından bakıldığında devletin vatandaşlara ücretsiz sağlık ücreti sağlaması akla gelecektir. Yine aynı çerçevede konut hakkı ve sosyal güvenlik hakkı gibi haklar pozitif statü haklarından sayılmaktadır. Pozitif statü hakları için kullanılan diğer terimler isteme hakları veya sosyal haklar şeklindedir. Öte yandan kimi sosyal haklar negatif statü hakları niteliğindedir. Örneğin 1982 Anayasası grev ve lokaut hakkını sosyal hak ve ödevler başlığı altında düzenlemiş olmasına rağmen bu hak aslında devletin özgürlüklere dokunmasını yasaklayan negatif statü hakları sınıfına dahildir. Son olarak aktif statü hakları denildiğinde vatandaşlara siyasi karar alma sürecine çeşitli yöntem ve oranlarda katılma olanağı sağlayan haklar kastedilmektedir. Bu haklara siyasi parti kurma ve bunlara üye olma, oy hakkı, seçilme hakkı, kamu hizmetlerine girme ve dilekçe hakkı örnek gösterilebilir. 1982 Anayasasına göre insan haklarının korunması yolları başvurulan makam esas alınmak üzere 4 ana başlık altında incelenebilir. 1. TBMM'ye başvuru, dilekçe hakkı. 2. İdari başvuru. 3. Kamu denetçisine başvuru yolu. 4. Yargısal başvuru yolları. Bunlardan yargısal başvuru, temel hak ve özgürlüklerin korunması açısından en etkili olan yoldur. Çünkü burada temel hak ve özgürlükler onları ihlal etme ihtimali olan yasama veya yürütme organı tarafından değil, onlardan bağımsız olan mahkemelerce korunmaktadır. Bundan başka mahkemelerin kararlarının bağlayıcı olması yargısal başvuru yönteminin etkinliğini arttırmaktadır. Kendimizi sınayalım. Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi olağan dönemlerde temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılmasına ilişkin yanlış bir ifadedir? Soru 1. A seçeneği sınırlama ölçülülük ilkesine aykırı olamaz. Soru 1. B seçeneği sınırlama idari bir işlemle yapılabilir. Soru 1. C seçeneği sınırlama anayasanın sözüne uygun olmalıdır. Soru 1. D seçeneği sınırlama anayasanın ruhuna uygun olmalıdır. Soru 1. E seçeneği sınırlama temel hak ve özgürlüklerin özüne dokunmamalıdır. Soru 1'in doğru yanıtı B yanıtınız yanlış ise 13. Madde. Olağan dönemlerde temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılması sistemi konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi bir negatif statü hakkıdır? Soru 2. A seçeneği konut hakkı. Soru 2. B seçeneği sosyal güvenlik hakkı. Soru 2. C seçeneği eğitim hakkı. Soru 2. D seçeneği vergi ödevi. Soru 2. E seçeneği bilim ve sanat özgürlüğü. Soru 2'nin doğru yanıtı E yanıtınız. Yanlış ise 1982 Anayasası'nda insan haklarının sınıflandırılması konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 3. 1982 Anayasası'na göre aşağıdakilerden hangisi sosyal hak ve ödevlerdendir? Soru 3. A seçeneği düşünce özgürlüğü. Soru 3. B seçeneği ifade özgürlüğü. Soru 3. C seçeneği din ve vicdan özgürlüğü. Soru 3. D seçeneği grev hakkı. Soru 3. E seçeneği konut dokunulmazlığı. Soru 3'ün doğru yanıtı D yanıtınız yanlış ise 1982 Anayasası'nda insan haklarının sınıflandırılması konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 4. 1982 Anayasası'na göre olağanüstü hallerde aşağıdakilerden hangisi yapılamaz? Soru 4. A seçeneği temel hak ve özgürlüklerin KHK ile sınırlandırılması. Soru 4. B seçeneği temel hak ve özgürlüklerin anayasanın öngördüğü ek güvencelere aykırı olarak sınırlandırılması. Soru 4. C seçeneği suç ve cezaların geçmişe yürütülmesi. Soru 4. D seçeneği basının sansür edilmesi. Soru 4. E seçeneği sınırlamanın demokratik toplum düzeninin gereklerine aykırı olması. Soru 4'ün doğru yanıtı C yanıtınız yanlış ise 15. Madde. Olağanüstü hallerde temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının durdurulması konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 5. 1982 Anayasası'na göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Soru 5. A seçeneği çok istisnai durumlarda işkence yöntemine başvurulabilir. Soru 5. B seçeneği angarya yasaktır. Soru 5. C seçeneği olan hallerde temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması ancak kanunla mümkündür. Soru 5. D seçeneği olan hallerde temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması laiklik ilkesine aykırı olamaz. Soru 5. E seçeneği özel hayatın gizliliğine anayasada belirtilen istisnalar dışında hakim kararı olmadıkça dokunulamaz. Soru 5'in doğru yanıtı A yanıtınız yanlış ise kişi dokunulmazlığı MD. 17. Konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 6. 1982 Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi siyasi hak ve ödevlerdendir? Soru 6. A seçeneği seçme hakkı. Soru 6. B seçeneği ifade özgürlüğü. Soru 6. C seçeneği düşünce özgürlüğü. Soru 6. D seçeneği dernek kurma özgürlüğü. Soru 6. E seçeneği konut hakkı. Soru 6'nın doğru yanıtı A yanıtınız yanlış ise siyasi haklar ve ödevler konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 7. Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının korunmasında yargısal başvuru yollarından birisidir? Soru 7. A seçeneği dilekçe hakkı. Soru 7. B seçeneği idareye başvuru. Soru 7. C seçeneği bireysel başvuru. Soru 7. D seçeneği kamu denetçisine başvuru. Soru 7. E seçeneği ombudsman. Soru 7'nin doğru yanıtı C yanıtınız yanlış ise yargısal başvuru konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 8. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Soru 8. A seçeneği olan hallerde basın sansür edilemez. Soru 8. B seçeneği süreli yayın çıkarma önceden izin alma şartına bağlanamaz. Soru 8. C seçeneği süreli yayın çıkarma mali teminat yatırma şartına bağlanabilir. Soru 8. D seçeneği basın özgürlüğü yargılama görevinin gereğine uygun olarak yerine getirilmesi amacıyla sınırlanabilir. Soru 8. E seçeneği basın özgürlüğü kamu güvenliği gerekçe gösterilerek sınırlandırılabilir. Soru 8'in doğru yanıtı C yanıtınız yanlış ise basın özgürlüğü MD. 28-32 konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 9. Aşağıdaki durumlardan hangisinde temel hak ve özgürlükler durdurulamaz? Soru 9. A seçeneği olağanüstü hal. Soru 9. B seçeneği seferberlik. Soru 9. C seçeneği savaş. Soru 9. D seçeneği sıkı yönetim. Soru 9. E seçeneği ulusal bayramlar. Soru 9'un doğru yanıtı E yanıtınız yanlış ise 15. Madde. Olağanüstü hallerde temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının durdurulması konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 10. Toplu olarak işlenen suçlar dışında suç işlediği düşünülen bir kişi en geç kaç saat içinde hakim önüne çıkarılmalıdır? Soru 10 A seçeneği 12 soru 10 B seçeneği 24 soru 10 C seçeneği 36 soru 10 D seçeneği 48 soru 10 E seçeneği 72 soru 10'un doğru yanıtı D yanıtınız yanlış ise kişi hürriyeti ve güvenliği MD. 19 ve 38 konusunu yeniden gözden geçiriniz.